İş Bankası Olimpik Hafızayı sunar.
Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası işbirliğiyle hazırladığımız Olimpik Hafıza programımızda yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde ben Caner Öner. Bu kez konuğum, çok değerli bir isim, Mustafa Taha, yılların gazetecisi, olimpiyat oyunlarını uzun süredir takip eden, bunun üzerine kafa yoran, gidip üşenmeyip birçok kıtada farklı spor müsabakası izlemiş. En sonunda Brezilyalara gitmiş bir birey kendisi, bir spor gazetecisi. Mustafa hoş geldin.
Hoş bulduk Caner.
Öncelikle seyahat nasıl geçti onu sorayım. Sonra yavaş yavaş zaten Paris 2024 olimpiyat oyunları yolunda artık zaman da daralıyor. 2023'ü bitiriyoruz, bu son haftamız. Ve bitirirken de bir yandan da zaman da daralıyor. Geri sayım devam ediyor. Ama sen tabii bir Güney Amerika'ya bir seyahat yaptın. Nasıl geçti?
Valla çok güzeldi. Rio'ya gitmiştim. Libertadores Kupası.
Hem de eski bir olimpiyat kentine.
Evet. Hatta sadece 7 yıl önce olimpiyatı düzenlemiş bir kente gittim. Olimpiyattan çok fazla iz yoktu ne yazık ki. Ama sahileriyle çok güzel bir şehir. Onu söyleyebilirim Rio adına.
Kendine özgü, farklı bir, egzotik bir yapısı olan bir şehir diyebiliyorum hep. Ve yani olimpiyat oyunlarını ev sahipliği yapan en megapol kentlerden biri herhalde. Yani çünkü biraz da karmaşık da bir kent. Kolay da olmadığını hatırlıyorum bazı şeylerin Rio'da. Ama bir yandan çok hatırada kalan tabii müsabakalar da olmuştuk. O işte spor alanı başladığı anda her şey unutuluyor ya. Olimpiyatın öyle büyüsü de var.
Bir de olimpiyat döneminde özel olarak şehri daha da farklılaştırmak için uğraşmışlardı Brezilya'da. Evet. Bunda da başarılı oldu. Galiba şu anda en fazla kullanılan o dönemden kalma tesis voleybol maçlarının oynandığı Maracanã'nın içerisinde yer alan spor salonu. Zaten Brezilya milli takımının kadın ve erkek voleybol takımı maçlarını orada oynuyor. İşte en son olimpiyat elemelerini oynadılar erkeklerde. Ama diğer tesislerden ne yazık ki pek fazla bir şey göremiyorsunuz şehri gezdiğinizde.
Evet, istersen yavaş yavaş güncel bölümle başlayalım. Orada da aslında çok fantastik, tabii yıl sonu olduğu için spor takviminde çok kota dönemi değil. Hatta son o artık sporcuların son kota şansları birazcık daha ilkbahara kalıyor özellikle. Hem paralimpik hem bazı olimpik kadrolar için. Ama bu sene tabii en iddialı olduğumuz branşlardan biri. Ki Türkiye gerçekten birçok madalya umudunun olduğu bir kadroyla gidecek Paris 2024'de. Başta da artistik jimnastikçilerimiz olmak üzere herhalde o listede. Ki kamp yapıyor sürekli sporcular. İşte en son Ferhat Arıcan'la İbrahim Çolak birer röportaj vermişti. İbrahim hem dünya şampiyonu olarak da birçok önemli bir isim. İşte Bolu'da kampını yapıyordu erkek milli takımı. Oradan konuştular. Ki bir yandan çeşitli organizasyonlara katılıyorlar. Davetlere, ödül alanlar oluyor. Bu dönem onlar için biraz daha tam o randımanlı döneme girmeden önce belki de bir antrenman günü bile kaçırmadan yaşayacakları ki onu yapmaya çalışıyorlar. Mesela artistik jimnastikte geçenlerde hatta bir sporcuyla röportaj yapacaktık ama bir gün şaştı. O bir gün daha ekstra antrenman yapmamayı istemedik. Çok haklı bir talep. Başka bir zamana erteledik mesela röportajı. Bu çok anlaşılabilir bir şey çünkü o kadar talepkar bir spor ki ve antrenman ritmini kaçırmaman gereken. Çünkü biz orada sahnedeki halini görüyoruz ama o Paris 2024'te mesela müsabaka anına kadar olağanüstü sıkı her gün antrenman yaptığı bir dönem geçiriyor sporcu. 4 yıllık döngüler çok önemli. Olimpik sporcular için bilhassa ağır olimpik branşlar için ki artistik jimnastik bunun en önemlilerinden biri. Onlar da sürekli kamptalar. En güncel haberlerden biri bu tabii ki. Hazırlıklarını sürdürüyor kota alan birçok sporcu. Onu da eklemiş olayım. Bir yandan işte mesela voleybol milli takımı gibi diyecek ki takım sporlarına gitmek çok önemli. Çok az kadrolar var. Çok az takım gidiyor. Kendi kulüp safhalarından onlar da bir nefes aldılar. Bu dünya şampiyonası sonrası kulüpler. Birçoğu tatilde o ara dönem herhalde iyi gelecek o yoğun takvimde. Ocak ayında tekrar yoğun takvime girecek çoğu. Aslında Ocak'la beraber bir resetleniyor. Özellikle bu tip spor takvimleri diyelim. Mustafa Taha istersen biz geçmiş hikayelerimize dönelim. Tam yılın sonu. Aslında yılın da bir özeti gibi biten bir hafta. Her zaman böyle yılda ne oldu diye konuşulur. Bu sene tabii olimpik bir döngü senesi değildi. Belki olimpiyat oyunları yoktu zaten. Asıl Paris 2024 sonrası herhalde 2024'ün almanağı yapılırken en çok konuşulacak hikayeler Paris 2024'ten olacak. Ama biz geçmiş almanaklara baktığımızda artık son 3 hikayemiz. Ve tabii Mustafa Taha'yla çok derin dehlizlere daldık. Böyle 15-20 maddelik listeler yaptık ama üçüne yer vermemiz gerekiyordu. Ve o üç arasından tabii bir tanesi değil, hepsi çok heyecan vericiydi. Sıralamak da zor oldu ama kronolojik yapalım dedik, klişe yapalım dedik. Ve ilk hikayemiz Türkiye İş Bankası'yla hafıza hikayelerimizde 1956'ya gidiyoruz, Melbourne'e, Avustralya'ya. Ki aslında kendi olimpiyat oyunu hikayesinde de Melbourne'de oluşu enteresan. Ama orada çok büyük bir hikaye vardı. O da Blood in the Water hikayesi olarak bilinir. İşte belgesellere, filmlere konu olmuştur. Sudaki kan, havuzdaki kan diye de çevirebiliriz bunu. Ve özellikle su üstünde kan olarak bilinen bu meşhur hikaye 56 Melbourne'deki Macaristan milli takımıyla Sovyetler Birliği arasındaki su topu karşılaşmasına istinaden verilen bir hikaye ismi. Zira işin içinde olimpiyat oyunları tarihini her zaman ülkeler arası ilişkiler, uluslararası ilişkiler etkilemiştir ki olimpiyat oyunları kuruluşunda bile vardır bu. Ve o dönem tabii Doğu blokunda çeşitli İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dönemeç noktası diyeyim. Ve bu dönemeç noktası ya da dönüm noktasının aslında bir su topu karşılaşmasını nasıl etkilediğini konuşuyorum ki orada da çok önemli bir figür var. Ondan da bahsederiz. Daha sana da çok uzatmadan sözü vermek istiyorum. 56 Melbourne, Macaristan, Sovyetler Birliği su topu maçı hikayesiyle ilgili.
Can, senin de dediğin gibi aslında bir spor müsabakasından daha fazlası. Hani konuşma dediğimizde aslında senin de söylediğin gibi sudaki kan, Blood in the Water'ı. O dönemde çoğumuzun bildiği gibi Sovyet tankları ve birlikleri Macaristan'a giriyorlar ve Budapeşte de Sovyet karşıtı ayaklanmayı bastırıyor ve şehirde kanlı bir kargaşanın içerisinde kalıyor. 23 Ekim'den 10 Kasım'a kadar süren binlerce ayaklamada binlerce kişi buluyor. Burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Avustralya'da Güney Yarımküre'de olduğu için ilk kez bir olimpiyat Kasım ve Aralık aylarında, yani Avrupa kıtasına göre kış aylarında düzenleniyor. Ve bu dönemde de Macar olimpik sporcular aslında şehirde yaşanan öğrenci hareketini bastırmak için Sovyetler Birliği'nin yaptığı baskını ve karşıt ayaklanmadan habersizler. Çünkü o dönemi Macar Başbakanı İmre Nagy sporcuların özgür bir Macaristan'ı temsil ederek Avustralya'ya gideceğini söyle ve onları ülkenin içerisinde yaşananlardan bağımsız, akıllarının sadece olimpiyatlarda olması için Çekoslovakya'da kampa yolluyor ve Çekoslovakya'da bir evde olanlardan habersiz bir şekilde hazırlanıyorlar ve daha sonra da zaten gemiyle Melbourne'e doğru yolculuğa çıkıyorlar. Galiba 20 gün süren bir yolculuk bu. Olimpiyatın açılış günü İmre Nagy Sovyetler güçleri tarafından tutuklanıyor. Çünkü öncesinde hem Varşova Vakfı'ndan çekilmişti Macaristan hem de bağımsızlığını ilan etmişti. Tabii Kruşçev buna izin vermediği için İmre Nagy'i tutukluyor. Daha sonra zaten bilindiği üzere yargılanıp gizlice de idam ediliyor.
Meşhur işte o Sovyet tanklarının Budapeşte'ye girişi. İşte bir Prag meselesi var biliyorsun. Çekoslovakya'da da yaşanıyor. Bir de Macaristan'da, Budapeşte de.
Bütün bu olanlardan Macar olimpiyat takımı habersiz. Ta ki Melbourne'e varana kadar. Hatta Melbourne'de Macar halk Macaristan daha savaş sırasında Avustralya'ya göç etmiş, iltica etmiş Macarlar ülke marşını söyleyerek onları karşılıyor. Ve ardından da Heidelberg'deki olimpiyat köyünde Macaristan bayrağı Sovyetler Birliği simgesi olan orak ve çekiç tahrif edilerek göndere çekiliyor. Ve Macarlar da yeni bir bayrak istiyor. Ve bu bayrak bildiğimiz Macar bayrağı ve olimpiyat köyünde göndere çekiliyor. Aslında baktığımızda hani sporcular için gerçekten kaotik bir durum. Baktığınızda geliyorsunuz Melbourne'e, ülkenizin tekrar işgal edildiğini, siz özgür, bağımsız bir ülke olarak bıraktığınız ülkenin tekrar işgal edildi ve başbakanınızın da idam edildiğini öğreniyorsunuz. İlk önce şok ve üzüntü tabii ki Macar sporcularda, özellikle de Sutpu milli takımında. Daha sonra bu zamanla öfkeye dönüşüyor. Burada da aslında öne çıkan Macar su topu takımı. Çünkü o dönemde su topunda dünyanın en iyisi Macarlar'dı işte. 1932, 36 ve 52 olimpiyatlarında şampiyon takımdı ve olimpiyat şampiyonu olarak Melbourne'e geliyorlardı. Ve ülkede de zaten bilindiği üzere o dönemde futboldan sonraki en popüler spor dalı su topuydu. Bu arada Macaristan'la Sovyetler Birliği su topu takımı arasında bir geçmiş söz konusu. Nasıl bir geçmiş söz konusu? Örneğin Melbourne'de oynanacak yarı final maçından birkaç önce Moskova'da bir hazırlık maçı oynanıyor. İşte bu hazırlık maçında hakemler Sovyetler Birliği'ne daha fazla kayırıyor ve maçı Sovyetler Birliği kazanıyor. Ardından yine bir maç oynanıyor. İki takım, iki ülke arasında bir hazırlık maçı. Burada Sovyetler Birliği Macaristan'a geliyor. Maç sırasında Macar taraftarlar sırtlarını Sovyet takımına dönüyor ve bir gerginlik ortaya çıkıyor. İşte maç sırasında Sovyet marşı ıslıklanıyor. Aslında baktığımızda zaten bu iki ülkenin su topu milli takımla daha önce karşılaştığında bir gerginlikle hep birbirlerini görüyorlardı. Tabii ki yarı finalde Melbourne'de eşleştiklerinde de artık iş gerçekten en üst adliye çıkmıştı. İşte Macar su topu oyuncuları ülkelerinde yaşananlardan dolayı, Sovyetlerin işgalinden dolayı hakikaten büyük bir öfke içerisindeydi. Zaten bunu da sahada gösteriyorlar. Hatta 2002 yılında Sovyet takımından Viktor Ageyev bir röportaj veriyor ve aslında Macar takımı bizim için idoldü. Onlar bizden çok daha iyiydiler ve biz hep onları örnek aldık itirafında bulunuyordu yıllar sonra bu oynanan maçlarla ilgili olarak. Olimpiyat tarihinin en önemli anlarından biri olan maça da gelirsek eğer, bu kaotik ortamda az önce de belirttiğim gibi zaten Macarlar ülkede yaşananlardan uzak durması için sporcuların Çekoslovakya'da bir evde kendilerini muhafaza ettiler ve bu dönemde de hiç antrenman yapmadılar. Melbourne'e geldiklerinde bir ay boyunca antrenman yapmamış bir takımdı bütün Macar olimpiyat kadrosu. Buna tabii ki su topu oyuncuları da dahildi. Bu arada Macarlar Sovyetler Birliği ile oynayacaklarını öngörerek hazırlıklarını hep alan savunması üzerine kurdular. Zaten o dönemle ilgili notlara bakıldığında hep su topunda alan savunmasının devrim niteliğinde olduğunu ve bunu Macarların geliştirdiği de hep yazılı çiziliyor Caner. Macarlar diğer ülkelerden farklı bir konumda olduğu için zaten yarı finale gelene kadar maçlarını çok rahat kazandılar ve yarı finalde Sovyetler Birliği ile eşleştiler. Macar takımının kaptanı Dešo Jarmati maç öncesinde Sovyet takımı kaptanıyla el sıkışmayı reddediyor. Zaten bu bize maçın nasıl sıkıntılı geçeceğinin ilk sinyalini veriyordu. Bu arada Macarlar maçı çıkarken şuna karar vermişlerdi. Faul yapma noktasında hiç çekinmeyecekler. Ellerine gelen tüm sertliği yapacaklar. Ve fiziksel temas kurmaktan da kaçınmayacaklardı. Hatta senin de bahsettiğin gibi bu olayların en özel ismi bundan da 11 yıl önce 2012'de hayatını kaybeden takımın yıldız ismi ve takım kaptanı Ervin Zadar. Rus oyuncuları hani sözlü olarak kışkırtmak istediklerini ve bunu bilerek isteyerek yaptıklarını söylemişti daha sonra yıllar sonra bir verdiği bir röportajda ve bunda da başarılı oldular. Devamlı olarak maç içerisinde zaten senin de bildiğin gibi iki taraf arasında kavga çıktı. Hatta 5 oyuncu yaşanan kavgalar sonucunda oyundan atıldı. Fakat bu durum Macarların Sovyetler Birliği karşısındaki üstünlüğü değiştirmedi. Son çeyrekte Macaristan 4-0 iken artık maçın skoru belli olmuş ve Macarlar finale çıkacağı öngörülmüştü. Maçın bitiş düdüğünde önce Sovyet oyuncu Valentin Prokopov yanlışlıkla Macar sporculardan Ervin Zadar'ın gözüne yumruk indiriyor. Ve Zadar'ın da artık gözüne gelen yumruktan dolayı havuzun içerisinde kanlar akıyor. Zaten Blood in the Water da buradan geliyor. Yani Zadar'ın gözünden akan kanlar içerisinde bütün havuz kana bulandığından dolayı. Ardından da seyirciler ve Macarlar bariyerlerden atlayarak Sovyet takımına doğru koşuyor ve onunla saldırmaya çalışıyor işte. Bu sırada polis geliyor, Avustralya polisi olayı yatıştırmaya çalışıyor. Fakat tüm olayların sonunda akılda kalan, yaşanan kavgalar oluyor. Maçın ardından bir Amerikalı seyirci aslında hani Prokopov'un yaptığı faulün kasıtlı olmadığını söylüyor. Evet. Ve Avustralya polisi de olayları daha fazla büyümesini engellemek için Sovyetler Birliği takımını bir çembere alıyor ve onları hemen çıkartmaya çalışıyor.
Evet. Ve yani bu Ervin Zador tabii orada önemli bir isim. Bu maç ve bu olay belki spor tarihinde ayrı bir yere sahip. Hem işte dediğim gibi konuştuğumuz gibi o dönemin siyasi konjonktürünü ki şimdi dünya bambaşka. Bundan işte kaç yıl sonrayız? 60 yıla yaklaşıyoruz bu olaydan. Ne 60'ı? 60. 70 olacak neredeyse.
Tabii.
Değil mi? Artık yılları bile 2020'lerdeyiz yani. 70 yıla gelecek neredeyse. 2-3 yıl sonra 70 yıl olacak işte. O dönemin siyasi konjonktürü bambaşka tabii ki Dünya Savaşı sonrası. Ve aslında o yeni kurulan dünya diyebiliriz. Yeni kurulan Avrupa dünya diyebiliriz. İşte Soğuk Savaş'ın ilk dönemleri. Berlin'de duvar inşa ediliyor o dönem. Başka bir şey oluşuyor. Bu tabii ki her zaman olimpiyat oyunlarına yansımıştır. Yani bu boykotlarla yansımıştır, başka şeylerle yansımıştır. Ve bu 56'da başka bir kendi içinde Doğu blokunun, Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı bir hakikaten çatışmanın diyeyim, ideolojik de yaşam çatışmasının aslında su topu sahasına yansıması. Ki üzerinden de sen de söyledin. Sonra finalde bu arada onu da ben arayı böyle bir toparlayayım. Finalde bu çünkü final maçı değil sonra Yugoslavya'yı yeniyorlar. Aslında Doğu blokunun bu teknik bu da çok önemli bir şey bu arada. Yani o çünkü bu tip sporlarda su topu gibi işte belli takım sporlarının kolektif olmak çok önemli. O kolektif bilinç ve kolektif ideolojik yapı işte sosyalist rejimdeki bu Doğu blok ülkelerinin çok fazla tabii yoğun. Ve onun dışında teknik gelişime çok önem veriyorlar. Mesela sen söyledin işte Macaristan'ın bu taktik. Mesela Macaristan'ın malum işte Jonathan Wilson'ın son kitapları hep oraya değinir. Yani futbolun bugüne geldiği yerde Macar taktisyenlerin etkisinin ne kadar büyük olduğu çok konuşulur. Macar futbolunun. Ve yanlış hatırlamıyorsam 20'lerde galiba ilk su topunda topu suyun üzerinde sektirerek ya da atma biçimini o tekniği Macarlar geliştiriyor mesela. Yani aslında bu teknik gelişimde, sporun içindeki o taktik ve teknik gelişimde olağanüstü bir yerleri var. Aslında bu maç onu da anlatıyor. Yani Macarlar Sovyetler Birliği'nin o hegemonya gibi gözüken aslında spordaki şeyinde bambaşka bir kültürel spor kültürü kökenine de sahip. Onu da yansıtıyor bir şey. Ki oradan gözü açılıp final maçında, Yugoslavya maçında oynayamayan Ervin Zador nereye gidiyor Mustafa Ta? Aslında dünya sporun tarihine başka bir etkisi oluyor bu maçın.
Tabii aslında baktığımızda o takımdaki oyuncuların bir kısmı Macaristan'a dönmek istemiyor. Ne yapıyor? Ya Avustralya'ya da kalmayı tercih ediyorlar ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica talebinde bulunuyor. Ve Ervin Zador da Amerika'ya mülteci olarak sığınıyor. Daha sonra Kuzey Kaliforniya'ya yerleşiyor ve orada yüzme antrenörlüğü yapmaya başlıyor ve Amerikan yüzme kültürüne büyük katkılarda bulunuyor.
Ve yetiştirdiği herhalde birçok isim var ama en önemlisi malum olimpiyat tarihinde en büyük isimlerinden biri Max Spitz. Yani Max Spitz'in 7 altın madalya aldığı 72 Münih'teki kahramanlık hikayesinde aslında 56'daki bir stop maçın etkisi var. Ervin Zador o olay olmasa, Macaristan'a dönse, Amerika'ya gitmese. Tabii Max Spitz belki yine Max Spitz olacaktı ama sonuçta Macaristan o teknik, taktik sadece stopunda değil sonuçta topu yüzülerek de yapılıyor. Ervin Zador çok iyi bir yüzücü olarak başlıyor. Sonra stopuna yöneliyor ve o yüzden oradan getirdiği, Doğu blokundan getirdiği bilgiler, oradaki bilgelik bir yandan aslında Max Spitz'in olimpiyat şampiyonluğu rekoru yolunu açan unsurlardan biri oluyor. Çok acayip bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri spor tarihinin büyük başarılarından birinde bir Macar'ın etkisi çok büyük oluyor. Bu da enteresan. O Soğuk Savaş döneminde ayrı bir hikaye. Yani 72 Münih'te de.
Bu arada dinleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Hani 2006'da bu hikayenin de bir belgeseli çekiliyor. Hatta evet. Quentin Tarantino da yapımcılığını üstleniyor. Freedom's Fury eğer seyretmeyen dinleyicilerimiz varsa tavsiye evet. ederiz.
Süper
sen de biliyorsun. Aynen. Çok çok çok güzel bir belgesel. Hani seyredince hakikaten bu anlattıklarımızın iki katı etkisinde kalıyor insan.
Net bir şekilde evet. İstersen toparlayalım. Bu hikaye tabii çok güzel bir bağlantı verdin. Hani şey gibi oldu bu. daha büyük kısmı belgeselde gibi oldu. İyi gönderme oldu. İstersen belgesel gibi başka bir hikaye geçelim. Kronolojik ilerlerken süreyi de dikkatli kullanarak. Tabii Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat Hafızası bölümümüzde, hafıza hikayeleri bölümümüzde yani çok değerli bir figüre gideceğiz şimdi. Aynı bir ilk hikayedeki gibi Abebe Bikila'ya gideceğiz. Abebe Bikila herhalde spor tarihinin kendine özgü hikayelerinden, en kendine özgü figürlerinden biri. Bir kere bir devrimci, şöyle ki aslında bugün çok aşina olduğumuz bütün orta ve uzun mesafe ve maraton mesafelerinde, branşlarında özellikle Doğu Afrikalı, Kuzey Afrikalı atletlerin hakimiyetini ağırlıkla görürüz. Hatta başka ülkelerin tabiyetleri altında görüyoruz. İşte kimisi Amerika adına yarışıyor, kimisi o göçmenlikle, başka geçişlerle beraber. Hatta ikinci kuşak olarak zamanda ailelerin göç etmesiyle beraber. Ama o dönem böyle bir şeye çok aşina değil dünya sporu. Ve Afrikalıların ilk bu bariyer yıkışında Abebe Bikila'nın büyük rolü var. 60 ve 64, yani 60 Roma ve 64 Tokyo'daki başarıları hakikaten olağanüstü Abebe Bikila'nın. Tabii bunları yaparken de Addis Ababalı, Etiyopyalı, ünlü atlet, efsanevi atlet, iki maraton altını alırken de büyük bir hikaye imza atıyor. Hem dediğimiz bariyeri yıkıyor, hem de 64 Tokyo demiştik. 60 Roma'da farklı ambiyansta, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir İtalya, hala faşizmin bazı ırkçı temaların nispeten görülebildiği bir yer. Mussolini'nin yönetiminden yeni çıkmış bir İtalya'da bir Afrikalı gelip maraton gibi branş alıp bir tarihe imza atıyor. Aslında bunu yaparken detaylar da var. İstersen üzerine konuşalım Mustafa Tağ.
Can, senin dediğin gibi aslında olimpiyat tarihini incelersek Bikila'nın yaptığı bir devrim. Yani baktığımızda bugün uzun mesafede Afrikalı sporcuların üstünlüğünden bahsediyorsak bunu Bikila'ya borçluyuz. Çünkü o ilk siyah Afrikalı olimpiyat şampiyonu. Üstelik 1960'ta bunu başarırken ki parke taşlardan oluşan bir maraton kurvarından bahsediyoruz. Çıplak ayakla koştu. Yani en önemli noktalardan birisi Bikila'nın Roma 1960'ta maratonu çıplak ayakla koşması ki burada da
o parke taşlı dediğin hafta tepeli, yani zorlu da bir şehir Roma.
Tabii.
Yayan hareket ederken bile hissedersin onu yani.
Ki bunu antrenörü Onne Niskanen'le birlikte aldığı söylüyor. Çok ufak bir parantez açıyorum. Onne Niskanen'in de hikayesi çok ilginç. Aslında kendisi bir askeri danışman ve Etiyopya İtalyanlardan bağımsızlığını kazandığında yeni Etiyopya hükümeti İsveç ordusundan yardım istiyor. O da İsveç ordusunun danışmanlığından biri olarak Addis Ababa'ya gidiyor ve orada aynı zamanda bir spor subayı olduğu için Etiyopyalı subaylar arasında sporu geliştirme görevi veriliyor ve bunu 2 yıl sürdürdükten sonra da Etiyopya okullarında ve eğitim kurumlarında beden eğitimi müfettişi olarak çalışmaya başlıyor. Zaten bu çalışma esnasında da Abebe Bikila'yı buluyor Niskanen ve onu olimpiyata taşıyor açıkçası. Baktığımızda hani gerçekten Niskanen tarafından da ilginç bir hikaye. Neyse, biz konumuza geri dönersek 1960 Roma'da kimse bir Afrikalı'nın çıkıp maratonu kazanmasını beklemiyor ama Bikila çıplak ayakla koşarak yarışı kazanıyor. Üstelik de yarışı başka bir Kuzey Afrikalı, işte Faslı Radiben Abdeselam'la birlikte koşuyor. Son metreye kadar kendisiyle birlikte yarışıyor. Fakat bir kilometreden biraz daha fazla mesafe kala farkı açmaya başlıyor ve 200 metre fark atarak Roma'da olimpiyat altını kazanan ilk siyah Afrikalı atlet olarak tarihe geçiyor. Bununla kalıyor mu? Kalmıyor. 4 yıl sonra Tokyo'da da koşuyor ve burada da yine olimpiyat şampiyonu oluyor. Olimpiyat şampiyonu olurken 1960'tan farklı bu sefer çorapları ve ayakkabısıyla koşuyor. Çıplak ayakla koşmamayı tercih ediyor Tokyo'da. Ama yine ayakkabıyla koşması, çıplak ayaklı da ayakkabıyla da koştuğunda kendisi için fark etmiyor. Olimpiyat şampiyonu oluyor. Buraya bir not düşersek, 40 gün önce apandisit ameliyatı olarak Tokyo'ya geliyor. Yani 40 gün önce büyük bir operasyon geçirip üstüne gelip olimpiyatta koşuyor ve yanlış hatırlamıyorsam 2 saat 12 dakika 11 saniye ile maratonda da dünya rekoru olarak çift olimpiyat şampiyonu oluyor ve çift olimpiyat şampiyonu olan ilk maratoncu olarak da bir başka şekilde tarihe geçiyor.
Çok zor bir şey bu arada. Yani günümüzde bile yapmak çok zor. Üst üste iki maratonu kazanmak 4 yıl arayla olimpiyatta. Yani bunu o dönemde yapması gerçekten bambaşka iklimler, bambaşka şehirler. Hiç kolay değil gerçekten. Yani yaptığının bir de böyle senin dediğin o iki üst üste yapması olağanüstü.
Ki galiba 24 yaşında. Yani sadece Roma'da koşmasından 4 yıl önce atletizme başlıyor ve 4 yıl içerisinde bu başarıyı elde ediyor.
Evet, bu çok önemli, haklısın. Ama yani şeyi de ben de tavsiye edeyim. Roma ile ilgili belgeseli hatırlamıyorum ama 64 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili belgesel senin de bildiğin üzere en iyi spor belgesellerinden biridir gerçekten. Çekim tarzıyla. Konichikawa'nın, Japon yönetmenin belgeseli ki Tokyo Olimpiyat olarak geçer. D ile biterek yazılacak şekilde. Ve orada ABB2 ile bölümü de çok güzeldir. Oradaki çekimler olağanüstüdür. Yani nasıl bir koşu stili olduğunu, ne yaptığını görmek açısından muazzam. Zaten 60'ta galiba rekoru kırdığında Zatopek'in rekorunu kırıyor yanlış hatırlamıyorsam. Meşhur. Yani efsane rekorunu kırar gibi maraton rekoru. Sonra zaten kendi rekorunu da geliştiriyor. Yani ne kadar acayip bir çağ olduğunu anlatmak açısından da öyle. Yani Zatopek üstü ABB2 ile geliyor. Aslında Doğu Avrupa'dan bir geçiş oluyor Doğu Afrika'ya. Öyle enteresan bir geçişti. Hala Doğu Avrupalı atletler belli mesafelerde iyilerdir ama artık Doğu Afrikalı atletlerin yanına yaklaşmak kolay olmuyor gerçekten. Ama maalesef sonu biraz trajik oluyor. İstersen oraya gelelim. Bir kilo ile ilgili.
İlk önce 1968 Meksiko City'de de yarıştığını söyledi. Fakat orada kırık bacakla koşmaya başladığı için 15. kilometrede yarışı bırakmak zorunda kalıyor. Senin de belirttiğin gibi üzücü olan kısım 1969'da bir otomobil kazası geçiriyor ve felç oluyor kendisi. Bundan 4 yıl sonra da 1973 yılında ölüyor. Aslında baktığımızda çok genç bir yaşta hayata veda ediyor.
Evet, çok çok genç bir yaşta veda ediyor. Yani bu kadar büyük bir hikayeye imza atmak, üzerine erken hayatını kaybetmek belki onu biraz daha efsaneleştiriyor diyebiliriz ama yani öyle olmasaydı da yine çok büyük bir efsane olacaktı gerçekten. Bir de o mesela 64 Tokyo'daki başarısı önemli. Dediğin gibi işte apandisit ameliyatı falan ama Roma'daki o koşusu işte bir de akşama denk geliyor biliyorsun. İşte meşaleler yanıyor. O atmosferin o dönem yaşayanlar tarafından bir tasviri, tarifi var, bir anlatısı var. Ya bir sinema filmi sahnesi çeksen abartılıyor denecek kadar. Yani bir aslında özgürlük mücadelecisi gibi bir işte çıplak ayaklı koşan bir Doğu Afrikalı atlet geliyor ve bir anda dünyayı mat ediyor. İşte bir ayakkabı veriyorlar galiba, ayakkabılar ayağını sıkıyor, o yüzden onu da çıkarıyor. Yani tamamen hiç yapmayacağım diyor, öyle çıplak ayakla koşuyor. O açıdan da çok sembolik de bir zafer. Yani 60 Roma'daki, işte 60 Roma'da biliyorsun Muhammed Ali de kazanır ve sonra madalyasını işte göle atar, sebebi bir protestodur. Aslında 60 Roma'nın bu anlamda da siyah hakları konusunda da ve daha yıllarca sömürülmüş veya hakları hiç verilmemiş hakların kesimin kendini ifadesi açısından önemli bir olimpiyat oyunu olduğunu söyleyelim. Ki dünyanın değişmesi açısından da çok önemli bu tip şeyler. ABB2'li o açıdan da önemli bir işe imza atıyor diye de toparlayalım. Senin de söyleyeceklerin bittiyse ABB2'liyle ilgili son hikayemize geçelim istersen.
Evet, son hikayemiz aslında...
Ustalara saygı kuşağından sonra şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz yani. 1996 Atlanta'ya geçiyoruz.
Ve aslında baktığımızda diğer iki hikayemizden farklı bir hikaye. Aslında bu bir anın hikayesi, bir sporcunun hikayesi değil. Çünkü hani bahsedeceğimiz isim Carol Struck. Muhtemelen artistik jimnastik tarihinde çok fazla hatırlanacak bir figür değildi. Bahsettiğimiz anı yaşayana kadar. Bahsettiğimiz an neydi? 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kadınlar takım mücadelesinde artistik jimnastikte Amerika, Rusya ve Romanya altın madalya için mücadele ediyor ve son atlayışlara geliyor. Son atlayışlarda Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Romanya karşısında az bir puan farkla önde ve son atlayışı da Carol Struck yapacak. Carol Struck ilk atlayış için geliyor fakat o sırada kötü bir atlayış yapıyor ve bu sırada da bileğini incetiyor ve bileğinden sakatlanıyor. Sol ayak bileğinden sakatlanıyor. Kendisinin hareketi tekrar yapıp yapmayacağı konusunda bir şüphe oluşuyor. Çünkü ayak bileğinde sakatlandığı için o antrenörle konuştuktan sonra ben bunu deneyeyim diyor ve atlayışını yapıyor. Atlayışını yaparken de işte bileği sargılı bir şekilde koşuyor. İnişini de tek ayağı üzerine yapıyor. Yani burkulan sakatlanan bileğinin üstüne basmadan tek ayakla inişini yapıyor. Hatta sonrasında zaten sendeliyor, bileğini tutuyor ve hareket edemiyor ki Amerikan takımı doktorları ve antrenörleri onu alıp kucaklarında minderden çıkartıyorlar. 9.7 puan alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni şampiyon yapıyor. Ama böyle büyülü bir hikayeyi bozan bir kısımsa şu. Yastak atlamasaydı, atlayıştan vazgeçseydi bile Amerika 0.3 puanla şampiyon oluyormuş. Bu tabii yarışmadan sonra bu açıklanıyor. Baktığımızda Amerika ile sadece takım mücadelinde yer alan, bireysel olarak madalya kazanmayan, işte 1992'de bronz, 1992'de altın kazanan takımda yer alan, işte dünya şampiyonlarında 1991'de, 1994'te ve 1995'te kürsüye çıkan Amerikan milli takımının bir üyesi Kestak, ama hiçbir zaman ön plana çıkmıyor ki ta ki bu atlayışı yapana kadar. Bu atlayışın ardından ki Amerikalılar böyle medya fikirliğini çok sever, böyle kahramanlık hikayeleri yazan sporculuğu çok sever senin de bildiğin gibi. Üstelik de bu Atlanta'da düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir olimpiyat olunca hani Kerstak normalin 2-3 katı kadar ilgi görüyor. İşte çıkmadığı talk show'lar kalmıyor. İşte Amerika'da televizyonlarda yayınlanan yarışma programlarının, işte dans yarışma programlarına davet ediliyor ve bayağı bir süre tabiri caizse bu atlayışının ekmeğini yiyor, ama daha sonra sporu bırakıyor. Çok çok farklı bir yöne gidiyor.
Ve aslında bu herhalde başarının ya da o anın diyelim, çok haklısın. Çünkü bir takım başarısı aslında. O takım başarısı içindeki bir büyük katkı sağlayan birisi Kerry Strug. Ki atlama masası hakikaten en izlemesi enteresan aletlerinden bir tanesi artı jimnastiğin. Ve oradaki o bilek sakatlığıyla atlamak gerçekten çok zor. Çünkü düşme, yani düşme anı en önemli konulardan biri. O bileğinizin ya da ayağınızın üzerine düşerken o bileğin sağlam olmadan bunu yapmak, yani tam olarak sağlıklı olmadan, gerçekten çok gözü pek bir davranış. Çok cesurca. İşte o cesur anlardan da oluşuyor ya bir yandan olimpiyat tarihi. O gözü pek anlar. Çünkü olimpiyat oyunlarında yarışmanın başka bir havası var. Muhtemelen Kerry Strug da o ruhun içerisinde bunu yapıyor belki de. O yarışmacı, rekabetçi ruhun. Katılımcı ruhun. Ki aslında o bir dönüm noktası da oluyor diyebiliriz herhalde, değil mi Taha? Çünkü o 96 başarısı, çünkü artı jimnastikte daha önce Doğu Blok ülkelerinin ağır etkisi var bilhassa. Tabii ki şey de değişiyor sonuçta 90'larla beraber. Dünya konjonktürü, Avrupa konjonktürü de değişiyor. Ama ne olsa olsun orada tabii o değişimin en büyük etkilerinden biri Karolilerin, Rumen atleti jimnastiğinin en önemli ailesi, ki sonradan tartışılan da bir etkileri oldu maalesef. Son yıllarda işte çok talepkar olmaları, işte belli başka problemlerle, burada çok detayına girmeye gerek yok. Ama daha önce çünkü Sokrates'te çok konuştuğumuz şeyler. Ama sonuçta onların getirdiği o Doğu Bloku öğretisi diyelim, ya da Romanya artı jimnastik öğretisi, bir yandan da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünlerde artı jimnastikte en hakim ülkelerden biri olmasını da getiriyor. Ki o belki de bir milat diyebiliriz, o 96 kadın takımının ve Kerry Strug'ın o anı, aslında bu döneme gelen o başarılar silsilesinin de belki de fitilini ateşleyen unsurlardan biri. Bir ilham kaynağı başarı çünkü.
Evet, bence son söylediğin cümle bence en önemlisi. Kerry Strug'ın atlayışı muhtemelen o dönemdeki çok sayıda Amerikalı kız çocuğuna ilham olmuştu. Artistik jimnastiğe başlaması. Çünkü sonuç itibariyle dediğimiz gibi Amerika'nın altın madalya kazandığı, kendi ülkesinde düzenlenen bir olimpiyatta şampiyon olduğu bir an ve bu kahramanlık anıyla bu şampiyonluk geldi. Bir sürü kız çocuğu muhtemelen Kerry Strug'ın o anını, ki 1996 Atlanta deyince benim aklıma gelen 4-5 andan biri de Kerry Strug'ın atlayışı ve sonrasında sendelemesi, işte evet, bütün seyirciden ayağa kalkması. Muhtemelen Amerika jimnastik tarihine büyük bir katkıda bulunmuştur. Her ne kadar Kerry Strug çok büyük bir başarıyla öne çıkan bir figür olmasa da.
Ki yani dediğin gibi hakikaten, bak düşünüyorum şimdi, Michael Johnson'ı var, Danum'un Bailey'si var, atletizmde daha başka şeyler de var, Mario Zeperey'i var, say say bitmez. Diğer sporları düşünüyorum yine aynı şekilde. Onun arasında artistik jimnastiğin zaten her zaman çok popüler bir sporda, olimpiyat oyunlarında, ama Amerika şirketlerini oraya çekmek, basının ilgisi ve artı jimnastiğin global, küresel anlamdaki yükselişi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Öyle bir etkisi de var bu dediğin hatıraya kazınan, hafızalara kazınan an diyelim. Tam da aslında Türkiye İş Bankası ile hazırladığımız Olimpik Hafıza Programı'nın hani son hafıza listesindeki, hatıra listesindeki son madde olması bu anlamda da belki de çok yerini buldu istemeden de ya da tam farkına varmadan da olsa, istemeden demeyeyim, bilinçli yapmadan da olsa. Ağzına sağlık. Daha. Biz tabii Mustafa Tay, ben pek Mustafa demiyorum. Burada tuhafıma da gidiyor Mustafa derken. Seyircimiz de bilsin diye Mustafa diyorum ama hiçbir zaman Mustafa demem yani. Taha dediğim için, çok yakın eski bir arkadaşımız olduğu için. Hatta Taha Haber Ajansı, onun lakabı odur. Yani bu konuda özel bir figürdür. Ben sosyal medyası, Twitter'ını özellikle takip etmenizi de öneririm. Sadece bir yakın dostu olarak değil, aynı zamanda iyi bir spor takipçisi olarak. Dünya gündemine, olimpiyat gündemine çok iyi hakim olabilirsiniz. Kimse olimpiyat oyunlarından haber vermezken o yazar sabah şöyle oldu, böyle oldu diye. Bana her sabah L'Équipe gazetemi atar sağ olsun. Ondan sonracığım onun üzerine sohbet ederiz. Burada da kendisini karşımda olimpiyat oyunları tarihini konuşurken görmek beni gerçekten, belki siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum, mutlu ettiğini söyleyebilirim.
Benim de hakikaten can arkadaş 15 yıl oldu. İlk defa bana Mustafa dediğin için bir tuhaf bir yolculuğu yaşıyorum. Hani hep alışmışım hata demine. Şimdi Mustafa deyince böyle birdenbire kim Mustafa diye düşünmüştüm. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli anlar konuştuk. Yani senin için de benim için de olimpiyat anları çok özel anlardı. Olimpiyat hikayeleri bütün spor dalları değerli ama olimpiyat hikayeleri denince hani ikimiz içerisinde hani ayrı bir yeri vardır. Hani diğer hikayeleri konuşacağız ama bu hikayeleri konuşurken biraz daha fazla konuşuyoruz. O yüzden bu üç birbirinden farklı ama üç değerli hikaye ve anı konuştuğumuz için çok mutlu oldum.
Ben de. Programı burada bitireceğiz. Türkiye İş Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Hem sporcularımıza verdiği destek için, olimpik sporculara, hem de bu programda bize destek olduğu için, ki olimpiyat tarihini konuşmak bizim için çok kıymetli. Ve hafıza hikayelerimizin, olimpik hafıza programımızın bu 8 bölümlük özel mini serimizin sonuna geliyoruz. Belki kim bilir ileride devam eder. Çünkü anlatacak çok hikaye var. Ama şimdilik burada bir antrakt diyelim en kötü. Ama en iyisinden de umarım 8 bölümde olimpiyat tarihini, tabii toparlamak kolay değil ama olabildiğince farklı dönemlerden hikayeler anlatmaya çalıştık konuklarımızla sizlere. Son bölümde de onur konuğu Mustafa Taha ile son bölümü bitiriyoruz. Ben Caner Eler, Mustafa Taha ile beraber sizlere veda ederken Olimpik Hafıza programında son bölümümüzün son saniyelerinde veda ederken Sokrates Podcast'te de ve Sokrates Dünyası'nda başka programlarımıza da tabii ki davet ediyoruz. Paris 2024 yolunda tüm sporcularımıza da bolca başarı diliyoruz ama katılmak da çok önemli. O başarı baskısı hissetmeden yarışmak ve belki de sonunda o süreçle, daha sağlıklı süreçle gelen başarılarla bezeli olsun olimpiyatı, Türkiye Olimpik Kafilesi'nin diyelim. Çok sevgiler tekrar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
İş Bankası Olimpik Hafıza'yı sundu.